Ayrım 4. Kanlı Topraklar. Orhan Kemal. Sayfa 44. Evine geldi, kerpiç ve teneke yığınlarına ibaret mahallenin yanık tahtaları çürümüş, harap bir evinde oturuyordu. Rezeleri paslanmış kapıyı omuzlayıp girdi. Tüten bir idare lambası odayı zorla aydınlatıyordu. Karısı, yeşil gözlü, akça pakça karısı serilmiş uyuyordu. Havalar hala sıcak olduğundan yorgan yerini örtündüğü beyaz yatak çarşafı bir yana gitmişti. Kantarcı kocaman ayakkabılarıyla odanın harap tahtalarında yürüyünce kadın uyandı, uykulu uykulu baktı. ''Sen misin?'' Yeniden uyumaya hazırlandı. Kantarcı ''Kalk kalk'' dedi. ''Kalk da belli kocanın ne adam olduğunu.'' ''Sümsük dediydin, elinde iş gelmez dediydin. Bundan sonra ben dediğini imanı torbaya koydum.'' 5 yıl önce Kantarcı'nın yakın ahbapları, büyük çiftçilerden birinin şehirdeki oğulları tarafından kazaya uğramış bu kadını Kantarcı'ya yamamışlardı. Yamamışlardı çünkü ahbapları bu işten Kantarcı'dan habersiz 2.000 lira almışlardı ki genç kadın hala eski efendilerinin evine gider gelir, onu kazaya uğratan oğlanla buluşur. Kantarcı uykulu gözleriyle bir an yeşil yeşil baktı. Ne olmuş, ne olacak, bundan sonra hatırı gönülü, dini imanı torbaya koydum. Sen de göreceksin, senin Nedim ağında. Kadın huysuzlandı. Ne olmuş canım? O hala kendi havasında. Karşısında oturtup bira, kara kağıtta sigara içirsin, ikramiyenin bolunu versin, yaylasını yaylatsın. Bak, kadın da oldu bitti içerlerdi bütün bunlara. O da bir katipti, kendi kocası da. O çırçırlara bakıyorsa, kendi kocası da fabrikanın bütün üslüpü, ıskarta pamuk işlerini. Alım satım elindeydi. Eşeklik etmeyip gözünü açsa adam olurdu. Lakin öfkeyle ulan dedi, cevap versene, ne olmuş diyorum. Kendini gelerek anlattı. Senin Nuri, Topal Nuri, Viteli fabrikası katibini kandırmış, çiğit çalacaklar. Kadının uykusu filan dağılıverdi. Çiğit mi çalacaklar? Çiğit çalacaklar, hem de 10.000 kilo. Yarısı bizim Nedim Ağa'dan, yarısı Vitelilerden. Viteliler gavur. Hadi neyse ama Nedim Ağa, o da gavur. Müslümanlığından sana ne? Tövbe de, bir Müslümana gavur denmez. Boyunla beraber katran kazanına girersin yarın öte dünyada. Aman, öte dünyaya gidip gelen mi var? Kimden duydun sen bunu? Kimden mi? Hiç kimseden. Kendi aklımla buldum, kendi zekamla. Ve attı. Bir haftadır peşlerindeydim. Haydi oradan uyuz, dedi kadın. Bir haftadır peşlerindeymiş. Seni bilmem mi ben? Senin ağzında mercimek ıslanmaz. Bir haftadır peşlerinde olsan bana açmaz mıydın? Yeri gelmedi, açmadım. Hem bana bak. Ne o? Uyuz muyuz? Deme bana. Kadın yatakta oturuverdi. Ne? Ne zamandan beri kızar oldun böyle laflara deyus? Deyus he. Deyusmuş. Deyus belli, hırt belli, sümsük belli. Hepiniz öyle belliyin. Zarar yok. Yarın Topal'ın yerine geçtin mi, aferini basarsın. Ayda 100 kağıt maaş, yazın yayla, yılbaşlarında ikramiye. Mustafa Efendi, Mustafa Efendi diye beni yere yurda koymazsın. Kadın, o köpek dedi. Yere yurda koymazmışım. Sanki vali olacak başıma. Yahut Saftalı Halil Ağa. Nereden baksan Nedim Ağa'nın yanında 5 kuruşluk bir katip parçası değil misin? Yıllarca kapısına hizmetçilik ettiği rahmetli ağasını hatırladı. Bizim rahmetli ağa gibi bir çiftçi olsan hadi neyse, kahrın çekilir. Herifin 4 tane avradı vardı, 4'ü de at gibi etrafında pervane kesilirlerdi. Yatağa devrildi, uyumaya hazırlandı. Kantarcı kendi kendine söyleniyordu. At gibi, mat gibi. Onun burundan fitil fitil getireceğim. Ağanın karşısında bira içmeyi göstereceğim ona. Gözü küllü değilim ben. Benim ne anasının gözü olduğumu sen bile bilmezsin. Kadın yumulu gözleriyle göster de belleyelim dedi. Belleyeceksin. Sen de Nedim Ağa'da. Herkes de belleyecek. Terazi var, tartı var, her şeyin bir vakti var. Gün ola, harman ola, anam sakla zamanı, gelir zamanı derdi. Doğru. İyiliğimizden, içimizdeki Allah korkusundan herkese oyuncak olduk. Bundan sonra isterse babamın oğlu olsun. Yakaladın mı falsosunu, vur yere. Kadın dayanamadı. Lafla peynir gemisi yürümez. Yap, çat, işini uydur, sonra at tut. Mustafa yeni bir sigara yaktı. 6. Karısı arkasını dönmüş, uykuya geçmişti bile. Yeşil gözlü kadının ilgisizliğine hiç kızmadı. Alışkındı. Her lafın başı, hadi be deyus, hadi be boynuzlu, hadi be sünepe diye başlar, açardı ağzını, yumardı gözünü. Hiç bu türlü adam olmadığı halde kızmazdı nedense. Kızmazdı çünkü bu kadın her şeyiydi. Böylesine genç, böylesine güzel, böylesine kıvrak bir kadın kendi gibi 3 kuruş maaşlı bir nikahı altında yaşamaya razı oluyordu. Zaten kadın öfkelendi mi postasını koyuverir, istemiyorsan boşa. Ben bu dirliğe katlandıktan sonra kim olsa bana senin verdiğin en az senin kadar verir deyip çıkıveriyordu. Karısının bu türlü karşılıklar vermesi büsbütün boşuna değildi. Zaman zaman müşterek dost komşularda karşılaştığı Topal Nuri'nin yaşlı, hatta çirkin karısının tavrı, zavuru, en çok da giyimi kuşamı kadını deliye çeviriyor, her fırsatta başlıyordu. Bir de sünepe değilim dersin. Sünepe olmasan sen de eller gibi işini uydurur, karını herkesin karısı gibi gezdirirdin. Bakıyorum senden daha ahmağı yok. Topal Nuri'den neren eksik? O da senin gibi bir adam. Üstelik senin yarın kadar çalışmıyor. Aldığı 100 lira maaşı bile seninkinden çok. Sen 60 lira alıyor, Allah'a şükrediyorsun. O, kantarcı deliye dönerdi. O çalıyor. Hırsız o hanım. Sen değilsin de kıymetin biliniyor mu? Mahluk bilmezse Halik bilir. Yarın kıyamet gününde iyilik ve kötülüklerin yazıldığı defter açılınca başlayacak hıkmıka. Aman ben benden geçtikten sonra bütün bunları yeni baştan hatırlayarak bıyık altından ama sinirli sinirli güldü. Karşısında sanki karısı vardı da tartışıyorlardı. Görecek o. O da görecek, sen de, Nedim Ağa da, başkaları da. Eğer ben bu işi yağdan kıl çeker gibi halletmezsem bana da kantarcı Mustafa demesinler. Edemem mi? Göreceksin. Onun o topal şeytanın yerine geçip en azından maaşımı 100 liraya yükseltmezsem, yılbaşlarında ikramiyeye, yazında yaylaya kavuşmazsam bu bıyıkları keserim. Bütün gece uyku tutmadı. Sigara üstüne sigara içerek kendi kendine bu meseleyi indirdi kaldırdı. Sabahın 4'ünde uyandığı sıra karısı hala uyuyordu. Kalktı, fabrika dokuması adi iplik elbisesini giyindi, mutfağa geçti, 2 dilim ekmek kesti, 1 parça peynir sardı kağıda, evden çıktı gitti. Kadın uyanmıştı ama mahsustan belli etmemişti uyandığını. Nesini belli edecekti? Erkek miydi de, ne erkektiğini görmüştü de belli edecek, kalkıp çay hazırlayacak, hiç olmazsa kapıya kadar yolcu edecekti. Üst almaz, baş almaz, akşamları gece yarısına doğru gelir, onun bunun hırsızlığı, avantajcılığını kendine dert edinir, atar tutar, sonunda kendisi kötü kişi olurdu. Bir yandan bir yana dönerek uyumasına koyuldu. Kantarcı elinde ekmekle peynir paketi önce kooperatifin çay evine geldi. Enine boyuna geniş bir salondu. Şurada burada iskemliler. Bu saatte değişecek vardiya falan olmadığı için çay evinde hemen hemen kimseler yoktu. Birkaç hamal, onlar da iskemlelerini at gibi binmiş, kollarını kavuşturup uyukluyorlardı. Çaycı bile uykudaydı. Çayı ocaktan kendi yapıp geldi, caddeye bakan pencere önüne çekti iskemlesini, oturdu. Bu işin bugün herhalde üstesinden gelmeliydi. Karısına da açtığına göre üstesinden gelmeli, tuttuğunu koparmalıydı ki kadın gene ağzını açıp demedim mi, ben demedim mi, senin elinden iş gelmez demedim miydi ben, sünepe demesin. Derdi daha da ağır şeyler söylerdi. Haksız da sayılmazdı doğrucası. Zaman zaman belirttiğince kimin karısına mı açıyordu ki? Onlardan daha kötü giyiniyordu. Hani Allah rahmet eylesin, eski ağanın oğulları da olmasa, üstünü başını bütünlemeseler 60 lira maaşıyla kadına adi bir basma bile alamazdı. Çayını peynir ekmekle içip kalktı. Saat 5'e geliyordu. Fabrikanın büyük kapısına geldi. Kapıcı Boşnak kapı içindeki kulübesinde uyukluyordu. Kantarcıyı hissedince gözleri cin gibi açılıverdi. Kantarcı gene de "Boşnak oğlu, uyuyorsun ha?" dedi. Bereke silkinip kalktı. "Ayıp etti Mustafa Efendi, ben uyur muyum?" Başka zaman olsa kantarcı durur, ille de sözünü yürütmek için dayatır, haklı çıkmaya çalışırdı. Bugün her günden başka, çok başkaydı. Mesele kapıcı Boşnak değil, topal şeytandı. Üzerinde durmadı. İsterse uyusun. Geçip girdi fabrika içine. Kapıcı ise uyulanmıştı bir sefer. "Abi nasıl görmedik geldiğini uyuzun?" diye düşündü. Karısını hatırladı, sövdü. Sonra yeniden girdi kulübesine. Kantarcı Nedim Ağa'nın odasının önden geçerken, ağanın o saatte gelmeyeceğini bildiği halde yine de toparlanarak tül perdelere yanaştı. İçeriye şöyle bir göz attı. Ağa gelmemişti gerçekten de. Gelmiş olsa elektriği yanardı. Fabrika işlerine doğru bir boy gitti. Sağda üzerleri oluklu çinto örtülü kaba balya depoları, solda demirhane. Gece gündüz 3 vardiya ile çalışan demirhaneden o her zamanki tikzaklarla yağlı uğultu yansıyordu. Bu tikzaklarla yağlı uğultuya yıllardır alışkın olduğundan duymuyordu bile. Topal şeytanın odasının önünde durdu. Üstündeki çırçır dairesinin sarsıntısından sallanan duvarlar, hatta küçücük odanın tavanında sarkan elektrik ampulü bile sarsılıyordu. Gece katibine gözü takıldı. Herif kollarını kavuşturup önündeki masaya abanmış, başını kollarını indirmiş uyuyordu. Kızmadı. Derdi zoru topal şeytandı onun. Bu fukara da kendisi gibi işin ağırını yüklendiği halde gene kendisi gibi maaşın da ikraminin de azını alıyordu. Ne vardı bu topal şeytanda yahu? Yıllar yılı bir türlü sezememişti dalaveresini. Ağaya karı getiriyor dese ne ihtiyacı vardı adamın? Koskoca fabrika, altında çeşit çeşit araba, kasasında deste deste para olduktan sonra geri döndü. Topal şeytanın gececi arkadaşının uyanıvermesinden çekiniyordu. Karısının dediği gibi ağzında gerçekten de mercimek ıslanmıyordu. Şu meseleyi karısına açtı, haydi neyse. Akşam Tahsin'le ne diye konuştu? Kooperatif bakkalına niye açtı? Ya ihtiyar bakkal, fabrika baş makinisti oğluna durumu çıtlatırsa? O da gider ağaya söylerse? Yahut daha başka şey? Baş makinist topalı bir kenara çeker, durumu anlatır, hırsızlığa ortak olur, kendisini de kapı dışarı ettirirlerse o zaman ne olurdu? Aklından karısı hızla geçti. Bu kadın, bu herkesin arayıp da bulamadığı kadın, ondan iyice soğur, başkasına kaçarsa, içinde sanki soğuk bir rüzgar esti. Ağanın odasının yanına tekrardan gelene kadar bu buz gibi korku geçmedi. Şimdi eli ayağı çözülmüş titriyordu. Bir ara korkusu daha da arttı. Ne diye böyle işlere girişiyordu sanki? Girişti, karısının için anlatıyordu. Yap, çat, sonra ortaya dök. Çayı görmeden paçaları sıvamaya ne lüzum vardı? Saat 5'i çeyrek geçe, kolundan tutulunca sıçradı. İplikhane ustalarından biriydi. Mavi iş tulumu pamuk tozu içinde, iri yarı, koca göbekli biri. Bu ne dalgınlık be kantarcı? Selamımızı bile aldığın yok. Kalbi kötü kötü çarpıyordu. Görmedim usta, dedi. Kusura bakma. Çok dalgınsın. Çok. Usta göz kırptı. Niye? Hastalık kederi olmasın? Yok canım. Usta ne dedi başkaca? Niçin güldü? Neden başını salladı? Üzerinde durmadı bile. Şimdi artık içindeki soğuk korku da geçmişti. Başladığını sona erdirmek isteyen yanı ağır basıyordu. Bu işi ne yapıp yapıp kıvıracaktı? Hani bir kıvırırsa? Sigara içmek geçti içinden ama olmazdı, içemezdi. Burada sigara içtiğini ağa değil, kapıcı ya da herhangi bir işçi görse de ağaya yetiştirse yandı. Topal şeytanın bu işini kıvırmaması için hiç ama hiç sebep yoktu. Ağanın malını çalan, ona kötülük eden bir suçsuzu yakalamıştı. Yıllardır süren bir şeydi bu ama kimse farkına varmadığı için kaynayıp gitmişti. Demek Cenab-ı Allah onu sevmiş, yıldızını parlatmıştı ki topalının dalaverelerinden birinin ipucunu ona vermişti. Şükür, çok şükürdü Rabbine. Nedim Ağa kızıyordu evet ama yılanı da koyunu da besleyecek değildi herhalde. Yere tükürdü, ayağıyla çiğnedi. İsterse babası olsun, öz be öz evladı olsun, hırsızlığa, hırsızlara tövbe dayanışı yoktu. Allah bile kitabında küllü muzurun yükdel buyurduğuna göre muzur topalın katli yani öldürülmesi bile haktı. Kaldı ki öldürülmezdi tabii. Pek pek yerinden atılır, yerinden atılınca da boşalan yerine tabii beni getirir. Benden başkasını ne diye getirsin? Getireceği bakalım topal gibi hırsızın biri olmayacak mı? Herkes Mustafa mı? Elin adamı gözden sürmeyi çeker şerefsizim. Yere tekrar tükürdü. Boş ver ona dokuza. Haber vereceğim, suçüstü yakalatacağım. Nedim Ağa şaşacak. Aferin Mustafa diyecek. Ulan aferin sana oğlum diyecek. Meğer diyecek, benim en sadık adamım senmişsin de haberim yokmuş. Geç topalın yerine. Geçiyor, ayda 100 lira almaya başlıyor. Yılbaşlarında ikramiye, maaş zammı, yazdan yaza yayla. O zaman topal gibi kravat takmalı mıydı acaba? Takarım, diye geçirdi. Ben ondan aşağı mıyım? Temür Ağa filan başka tabii. Ama kul tayfasının hiçbirinden aşağı değilim. Takarım ben de, yarım maaşım bir kravat ne olacaksa. Kim bilir, belki de keramet ondadır. Hoş Cenab-ı Allah insana, yürü ya kulum demezse boş. İşte Nedim Ağa, milli bayramlar dışında kravat takmaz. Takmaz da niye yürü ya kulum demiş Allah? Tam altıda topal şeytan fabrika kapısından içeri girdi. Karşılaştılar. Öyle beklenmedik bir anda oluvermişti ki bu, kantarcı şaşaladı. Bir iki geçerken sabah sabah hayrola gene, dedi. Kantarcı şaşkınlıkla kekeledi. Hiç, hayır. Adamın topallayarak gidişine takıldı kaldı. Sabah sabah hayrola gene demişti. Geneyi beğenmemişti. Sabah sabah niye beklediğini biliyorum. Ama bundan önceki gammazlıkların gibi gene hava alacaksın. Vallahi kendine yaparsın. Karışmam. Demek istiyor gibi geldi. Ne içerliyordu şu fısırıklığına? Karısı pısırık demekle gerçekten de haklıydı. Haklıydı çünkü bu topalla nerede, ne zaman karşılaşsa hep böyle şaşalar ezilirdi. Niye şaşalıyor? Neden eziliyordu sanki? Korkacak ne vardı topalda? Boyundaki kravat mı? Çok geçmeden Nedim Ağa da pırıl pırıl arabasıyla fabrikaya geldi. Kantarcıyı kapısı önünde buldu. Ağanın biraz geç farkına varan kantarcı ateşe basmışçasına irkilerek kıyıya çekildi ve ağasını büyük bir suç işlemiş gibi yerlere kadar eğilerek selamladı. Ağa gördü, aldırmadı. Odasına girdi. Şapkasıyla bastonunu her zamanki gibi odacısına verdi. Lacivert beresini başına geçirdi. Ağır ağır masasına kuruldu. İmalat raporlarını inceleyecekti. Gözlüğünü taktı. Masası üzerindeki zarif stilolardan birini aldı. Raporların üzerine ciddi ciddi eğildi. Bu raporlar her sabah iplikhane katibi tarafından sanki bir boktan anlamış zihniyetiyle ve hiçbir esasa dayanmadan rastgele hazırlanır, ağanın masası üzerine o gelmeden önce bırakılırdı. Ağa gelir, raporları sözde incelerdi. İncelemek değil, inceler görünmekten hoşlanıyordu. Üzeri kalın camlı, ağır ceviz masası, kağıt sepeti, çifte çifte stilosu, sümeni, gözlüğü, kellesi kulağıyla yüksek öğrenimini yapmış bir genel müdür kadar ciddiydi. Raporlardan her birini ayrı ayrı alıyor, eberip çeviriyor, her raporun altına bir takım çizgiler çizerek güya imza alıyordu. Kapı vuruldu. ''Gel!'' Fabrikanın kalın dört duvarının ardına bütün gece dolaşıp içeriden dışarıya herhangi bir hırsızlığın olup olmadığını kontrol eden boyunları saati dört bekçiydiler. Fabrika dokuması kahverengi pamukludan, mahalle bekçilerininkini hatırlatan dik yakalı elbiseler giymişlerdi. Uykulu gözleriyle ağanın karşısında boy sırasında geçip esas vaziyette put kesildiler. Nedim Ağa bakmıyor, önündeki raporların incelenmesini uzattıkça uzatıyordu. Dört bekçiden sağdan birincisi en uzun boylularıydı. Fabrikanın kuzeyine düşen duvara beklerdi. Geniş omuzlu, çok büyük kulaklı biri. 50'sinde yoktu daha. 8 çocuğunun 5'ini toprağa vermiş, ikisi fabrika çırçırlarında işçi, sonuncusu da ilkokulun 3. sınıfında zeki, ateş gibi bir kızdı ama babası farkında bile değildi bunun. Bu yalan dünyada onun tek sevdiği, tek dikkat ettiği, tek bağlandığı ve tek övündüğü şey bilek kalınlığındaki kırçıl bıyığıydı. İkinci bekçi İşkodralı. Fabrikanın güney duvarını beklerdi. Birincinin aksine çok zayıf bir köseydi. Şu anda kendini dünyanın en talihsiz adamı sanıyordu. Çünkü boynundaki kontrol saatini gece yarısının 2 dakika geç kurmuştu. Oysa tam 12'de kurması gerekirdi. Üçüncü Saraybosna'nın Banyaluka kasabasından avurtları çökük ama bıyıkları vardı. Buna karşılık Basur'dan anası ağlıyordu. İlle de bir amir karşısında kötü kötü kaşınan hemeroidine lanet ediyordu. Böyle zamanlarda esas vaziyetini bozmadan, amirini çaktırmadan kaşınabilmek için Cenab-ı Allah'ın kullarına neden arkada da üçüncü bir el vermediğini hayıflanırdı. En kısa boyluları olan dördüncü bekçi Zaralıydı. İri yarı, güçlü, kuvvetli. Sivri burnunun ucu keyifli keyifli parlıyor, gözleri gülüyordu. Kızını geçen hafta bir peşkirciye 150 liraya satmış, paranın 40 lirasını önceden almış, bugün imam nikahından sonra kızı teslim ederse arta kalan 110 lirayı da alacak. Kuru köprüdeki kebapçıda kana kana rakı içecek daha 4 kızı vardı. Banyalukalı'nın hemeroidi kötü kötü kaşındı birden. Bir şey değil, esas vaziyetini bozması gerekecekti ki bozamadı. Kızını satanınsa canı hem rakı hem de bol sirke, sarımsaklı paça çekmişti. Paçayı rakıdan önce mi, sonra mı yemenin uygun olacağını kestirmeye çalışırken Nedim Ağa nihayet başını raporlardan kaldırdı. Gözlüğünü çıkardı, akları kanlı gözleriyle bekçileri uzun uzun inceledikten sonra ne var ne yok bakalım dedi. Hemeroid paça filan unutuldu. Baştan birinci, sonra ikinci, üçüncü, dördüncü tekmil haberlerini verip çıktılar. Kantarcı kapıdaydı. Amirleri filan olmadığı halde yine de selamlayıp geçtiler. Kantarcı bunun farkında bile olmadı. Ağaya durumu anlatmak için söze neresinden başlarsa uygun olacağını düşünüyordu. Neresinden başlamalıydı gerçekten de? Az önce gayet hoş bir başlangıç bulmuştu. Neydi? İznin olursa mıydı? Öyleydi galiba. İznin olursa neyim var? Yiyecekti. Ceketinin düğmesini ilikledi, çözdü, ilikledi. Mazuratım mıydı? Yok, hayır, maruzatım. Maruzatım var, iznin olursa derim. Neymiş der, söylerim. Dinler, sonra da Allah kerim. Evet, evet demeliydi. Hemen girip demeliydi ama ya unutursa? Gözlerini kötü kötü açıp bakınca unutu verirse ya? Kapıya kadar gelmişken geri çekildi. Maruzat kelimesini bir çırpıda üst üste belki 20 sefer tekrarladı. Sonra tümceyi iznin olursa bir maruzatım var diye düzdü. Bunu da en az 10 sefer tekrarladı. Tevekkeltü ay Allah dedi. Battı balık yan gider, sonunda ölüm yok ya. Çok çok cesareti yine kırıldı. Çok çok söver sayar mı, döver mi, kovar mı? Sövüp sayması kovmasından hayırlıydı. Çünkü işinden olunca karısını dırdır da başlayacak. Kadının yanında piyasası büsbütün düşecekti. Hafifçe öksürdü. İznin olursa bir maruzatım var derim. Nedir der? Senin çırçır katibi var ya. Var. Vitellerin katibiyle uyuşup çiğit çalacaklar. Haberin olsun. Kimden çalacaklar? Hem senden hem vitellilerden. Çalıp ne yapacaklar? Satacaklar. Kime? Filana falana. Sahi mi? Dinin Rabbena hakkı için bana bunu nasıl ispat edersin? Bana 3 gün izin ver yeter. Verdim. Ondan sonra kolayına geliyordu. Her şey birbiri ardından büyük bir düzen içinde hızlı hızlı gelişiverecekti. Birden ferahladı. Kapıya yanaştı. Kibar birkaç fiske. Ağanın kalın sesi. Gel. Ürktü. Bu ses, bu kalın ses, korkunç küfürleri eden bu kalın ve öfkeli sesti işte. İflahı kesildi o an. Niye kapıyı çalmıştı sanki? Böyle işler ona göre miydi? Geri dönüp kaçsa, vazgeçse böyle şeylerden. Kalbi alabildiğine çarpıyordu. Bayılacaktı neredeyse. Kapının topuzunu besmeleyle çevirip itti. Adımını besmeleyle attı. Kapıyı besmeleyle örttü. Kulakları vınlıyordu. Masaya yaklaştı. Elleri iki yanlarında durdu. Gözlerini korka korka kaldırdı. Nedim Ağa öyle bir hınçla bakıyordu ki birden gürledi. Ne var gene sabah sabah? Şaşırdı. Ne vardı sabah sabah, niçin gelmişti, ne diye dikiliyordu, ne söyleyecekti? Kapı önünde uzun uzun ezberlediği o başlangıç neydi? Ne dikilip duruyorsun be? Kıpkırmızı kesildi. Aa, dedi, aa. Ne var? İznin olursa bir şey diyeceğim. Ne diyeceksen desene, ne kırıtıp duruyorsun? Yutkundu, yerinde kımıldadı. Nuri var ya, çırçır katibi. Aa, sertçe. Nuri değil o, dedi. Nuri efendi. Terbiyeni takın. O kim, sen kim? Kantarcı yumruk yemişçesine sarsılarak şap gibi yandığını anladı. Ama ok yaydan çıkmıştı bir sefer. Denize düşmüş yüzme bilmeyenin telaşıyla bir çırpıda anlattı. Dün gece Vitali Sabun Fabrikası katibiyle kebapçı Tahsin'in orada rakı içiyorlardı. Nedim Ağa, perşembenin gelişini çarşambadan anladığını sanarak derin bir nefes aldı. Biliyordu, haberi vardı, gizli bir şey değildi. Şu ambarda yanmış çiğitleri heriflere sokma işini görüşecekti. Herife elden verilecek rüşveti de kendisinden almamış mıydı? İçerler dedi, rakı içmek suç mu? Değil. Değilse ne diye gelip kalmazladın? Yanlarına sokuldum. Evet, ne konuştuklarına kulak verdim. Bir çiğit dalaverisi vardı aralarında. Nedim Ağa mosmor kesildi. Masasından kalktı, odanın içinde köşeleme gitti geldi, gitti geldi. Sonra kantarcının tam karşısında durdu. Gözlerinin ta içine bakarak, para verdiğinde gördün mü diye sordu. Kantarcı sarsıldı. Demek Ağa'nın haberi vardı. Cevap versene lan. Ha, gördün mü para verirken? Usulcacık, gördüm dedi. Görmemiş, Tahsin'den işitmişti ama ne yapsa, ne türlü davransa bu adama yaranamayacağını kesin olarak anlamıştı. Bunun manası ne sence? Bilmiyordu, hiçbir şey bilmiyordu artık. Ona kalsa bal gibi hırsızlıktı. Yarısını Nedim Ağa'dan, öbür yarısını da Vitelliler'den çalıp satacaklar, parasını paylaşacaklardı. Ha, sence manası ne bunun? Ellerini iki yana açtı. Vallahi ağa, meselenin enini boyunu kendin de biliyorsun galiba. Benimki sırf senin malını korumak. Yoksa... Uzatma, ne yaptıklarını sanıyorsun? Bence iki katip uyuşmuş, çiğit çalıp satacaklar. Nedim Ağa hiç karşılık vermedi. Ellerini arkasına koyup odanın içinde gene köşeleme gidip gelmeye başladı. Gizli bir iş tutmaya imkan yok muydu? Bu iş güya üçünün arasında kalacak, dışarıya taşırılmayacaktı. Ya şimdi şu Kıpti yapılı pezevenk duyduklarını yayarsa... Derse ki Nedim Ağa katibi Nuri Efendi ile Vitellilerin katibini elde etmiş, yanık çiğitleri heriflere sağlam çiğit gibi sokuyor. Ne olur o zaman şerefi, ticari şerefi ne olur? İki paralık olmaz mı? Kantarcının önünde hınçla durdu. Bana bak kantarcı Mustafa. Buyur ağa, bu fabrikada ekmek yemek istiyor musun? Kantarcı işin önemini kavramıştı. Demek ortalarda aklının ermediği bir şeyler dönüyordu. Hem ağanın izniyle. Madem ağanın haberi vardı, peki ama ağa kendi malını mı çaldırıp sattıracaktı yani? Cevap ver, ekmek yemek istiyor musun bu fabrikada? Tabii ağa. Sayende evelallah, sen benim bugüne bugün hem ağamsın, hem de veli nimetim, babam, anam, sahibim, her şeyim. O halde sözümü kulak ver. Benim fabrikamda çalışan, benim ekmeğimi yiyenlerin gözü kör, kulağı sağır olacak. Dilsiz olurlarsa hele daha makbulüm, anladın mı? Başını salladı. Anladım ağa. Dokuma makinesi bez dokur, iplik makinesi de iplik. Onun vazifesini o, ötekinin vazifesine bir iki atılır mı? Dokuma makinesi iplik büküp, iplik makinesi de bez dokur mu? Dokumaz ağa, doğru. Doğruysa sen ya iplik makinesisin, iplik bükeceksin, ya da kuma makinesi bez dokuyacaksın. İkisini birden başarmayı kalkmanı istemiyorum, anladın mı? Kantarcı ezilmişti. Demek fabrika içinde dolaplar dönüyordu da onun haberi olmuyordu. Haberi olmak şöyle dursun, dönen dolapların dilinden bile anlamıyordu. Anladım ağa, dedi. İyice anladım. Karıştığına da, karışacağına da bin pişman, dikildi, dikildi, dikildi. Sonunda ağa tükürür gibi, haydi dedi, işinin başına. Marş. Usulcacık çıktı. Nedim Ağa yalnız kalınca tekrar dolaşmaya başladı. Evet, üçünün arasında gizli bir işti. Şu Kıpti yapılı pezevenge duyurmanın alemi var mıydı? Karşısında süklüm püklüm durmuştu ama yarın şurada burada pekala da gevezelik edebilirdi. Ticarette itibar lazımdı ona. Ani bir kararla gitti, zile bastı. Odacıya kantarcıyı çağırmasını söyledi. Az sonra gene büyük bir korkuyla gelen kantarcının yüreği sökülecekmiş sesine atıyordu. Nedim Ağa hiçbir başlangıca lüzum görmeden yakasından tutup duvara dayadı. Demin bana söylediklerini şuna buna yayar, gevezelik edersen senin dinini, imanını, Allah'ını, kitabını, beşikteki zürriyetini... Kantarcı zangır zangır titriyordu. Tövbe ağa, dedi nefes nefese. Vallahi tövbe, ben senin kapının içi, ayağının kiriyim. Neme gerek, bir haftır ettim. İtten pişmanım, dilim kopaydı da. Unutacaksın bana söylediklerini. Unuttum bile ağa, vallahi unuttum. Ben belli değildim ki. Kısa kes hadi, Kantarcı tekme yemiş köpek gibi ikinci sefer odadan çıktı. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 59.